Aile konusuna bakalım. Ailenin nasıl duruma düştüğüne bir göz atalım. Bundan 100 yıl önce batılılara benzemek ve daha fazla medeni olmak adına Medeni Kanunu, SEDAV, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun gibi birçok batılılardan anayasayı ve sözleşmeyi aldık. Bu sözleşmeler ve yasalardan sonra namus, iffet, aile gibi kavramlar maalesef toplumumuzda her geçen gün eridi ve bunun yerine fuhuş, zina, ahlaksızlık ve eşcinsellik gibi sapkınlıklar ve kötülükler her geçen gün yaygınlaştı. Bu kanunun mimarı olan batılı ülkelerde tarihte örneğine rastlanamayan rekorlar kırıldı. Bugün birçok batılı ülkede maalesef evlenme oranlarından daha fazla boşanma oranları yaşanıyor. Hatta toplumun çoğu evlenmeyi değil, evlenmemeyi tercih ediyor. Evlenenlerin de çoğu boşanmayı tercih ediyor. Mesela Fransa, Danimarka, İsveç veya Lüksemburg gibi ülkelerde evlenenlerin %50, %60'ı boşanmayı tercih ediyor. Bu ülkeler kendi ülkelerindeki iş gücünü yeniden kazanabilmek adına toplumlarına, vatandaşlarına evlenmeyi tavsiye ediyor. Hatta bu konuda birçok teşvik sunuyor. Evlenenlerin masraflarını karşılıyor, doğan çocuklar için prim veriyor, okul ve diğer masraflarını karşılıyor. Ancak o toplumlarda insanlar evlenmeyi tercih etmiyorlar. Çünkü Batı bu meseleye her zaman olduğu gibi yine menfi maddi boyutuyla bakıyor. İnsani, ruhi boyutuyla bakmıyor. Çünkü Batı'nın bu konuda insanlığa, kendi halkına verebileceği bir şey yok. Peki biz Türkiye'li Müslümanlar Türkiye olarak ne yapıyoruz? Maalesef bu dehşet verici tabloya rağmen adım adım, karış karış bu karanlığa gömülmüş Batılıları takip ediyoruz. Köklü ve kapsamlı adımlar atmamız gerekirken hükümet başörtüsü meselesinden veya anayasada aile bir erkek ve kadından oluşur tanımlaması üzerinden popülist bir siyasetle bu sorunları çözebileceğini zannediyor. Muhalefet ise birçok farklı düşünceye sahip olmasıyla beraber tekrar İstanbul Sözleşmesi'ni getirmeyi ve bu sözleşmeyi uygulamayı vaat ediyor. Bu popülist ve halka rağmen uygulanan kanunlarla yönetilen ülkemizde maalesef aile her geçen gün parçalanmaya devam ediyor. İstatistik Enstitüsü'nün verilerine göre 2021 yılında Türkiye'de boşanan aile sayısı şu an 175 bin kişi olmuş. 2001 yılına baktığımızda bu sayı 92 bin civarında. Yani 20 yılda yaklaşık %90 boşanma oranları artmış. Allah'ın emri, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kavliyle kurulan yuvalar mahkeme salonlarında batılı kanunlarla tek celsede maalesef bitiriliyor. Sudan sebeplerle yıkılan yuvalarda hem erkekler hem bayanlar hem de çocuklar maalesef büyük bir yıkım yaşıyor. 2021 yılında 175 bin boşanan çiftin arkasında 166 bin çocuk annesinden ve babasından mahrum bir hayatı yaşamaya mahkum ediliyor. Ve araştırmalara göre bu çocuklardan %60'dan fazlası suça bulaşıyor. Yine aile konusunda İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı. Fakat bu sözleşmenin gereği olarak çıkartılan 6284 sayılı kanun bütün hükümleriyle tatbik edilmeye devam ediyor. Bu sözleşmenin belki de en önemli toplumdaki sorunu olarak görebileceğimiz şey kadının beyanıyla işlem yapılması. Her yıl yüz binlerce erkek evin direği baba hakkında evden uzaklaştırma kararı veriliyor. Bu babalar belki içkinin, uyuşturucunun ve toplumsal baskının da etkisiyle maalesef eşine, çocuklarına zarar veriyor. Her geçen gün kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet sayıları maalesef artıyor. Yine aile konusunda değinmek istediğim diğer bir husus ise erken evlilik meselesi. Malumunuz son yıllarda yapılan hem Medeni Kanun'daki hem de Türk Ceza Kanunu'ndaki değişikliklerle beraber evlilik yaşı 18'e çekildi. Devlet 18 yaşından önce evlenen çiftler için adli ve cezai işlem uygulamaya başladı. Ailelerinin izniyle dini nikah kıyan 15, 16, 17 yaşındaki gençler, erkekler için ağır hapis cezaları getirildi. Tahmini rakamlara göre en az 3 bin, en fazla 8 bin baba için devlet 5 ila 10 yıl Allah'ın emri, peygamberin kavliyle nikah kıydığından dolayı ceza verdi. Babalar cezaevinde, anneler cezaevi yollarında, çocuklar ise baba hasretiyle maalesef yaşamaya mahkum ediliyor. Eşcinselliğin, küçük yaşta fuhşun ve zinanın, her türlü ahlaksızlığın özgür bir şekilde kabul edildiği günümüzdeki yasalara göre bugün nikah kıyan gençlerin cezalandırılması hiçbir mantıkla izah edilemez. Bu kanunları aldığımız batılı ülkelerde dahi erken evlendiğinden, dini vecibelere göre hareket ettiğinden dolayı hiçbir devlet kendi toplumunu, halkını cezalandırmıyor. Kıymetli Hazirun, değerli izleyiciler, buradan sormak istiyorum. Bu toplumda zinanın suç olmamasını kim ister? Yine 150 binin üzerinde kadın ve kızın fuhuşta satılmasını kim kabul edebilir? Kim evladının LGBT'li veya eşcinsel olmasını isteyebilir? Kim kadına yönelik veya çocuklara yönelik cinsel istismar veya şiddet konusunda herhangi bir cezai işlem uygulanmamasını isteyebilir? Bizlere, yani bu halka rağmen kanunlar çıkartıldı. Hiçbirimize sorulmadan Allah'ın lanetlediği zina suç olmaktan çıkartıldı. Evliliklere müdahale eden kanunlar maalesef fuhuş ve diğer ahlaksızlıklar noktasında vergisi verildiği sürece ve rızaya dayandığı sürece bu günahları meşru gördü. Toplumsal cinsiyet eşitliği, LGBT ve diğer sapkınlıklar, SEDAV 6284 sayılı kanun gibi sözleşme ve kanunlarla halen korunuyor. Hatta bunlar doğal bir insan hakkı olarak sunuluyor ve bu ahlaksızlar, onursuzlar onur yürüyüşü yaparak kendilerine saygı duyulmasını istiyor. İşte bu uygulamalardan sonra maalesef sonuç vahim. Evlenme oranları azalırken boşanma oranları artıyor. Kadına yönelik şiddet ve cinayet haberleri her geçen gün maalesef duyuluyor. Cinsel istismar ve ahlaksızlıklar yaygınlaşıyor. Aile parçalanıyor. İşte bu yüzden diyoruz ki tehlikenin farkında mısınız? Şimdi gelin bir de gençliğin içine düştüğü duruma bakalım. Bugün eğitim ve öğretim noktasında gençliğin yapılan araştırmalara göre maalesef başarısız olduğu ortada. Yüz binlerce öğretmene, on binlerce akademisyene rağmen 20 milyonun üzerindeki öğrenci okullarda, üniversitelerde ne eğitim alabiliyor ne de öğretim alabiliyor. Bugün yapılan araştırmalara göre Türkiye'de OECD ülkeleri arasında yapılan sıralamada Türkiye 37 ülke içerisinde 31. ülke olarak maalesef eğitimde başarısız olduğunu gösteriyor. Yine RUR'un yaptığı ve her yıl yayınladığı dünya üniversite sıralamasında maalesef Türkiye üniversitelerinden hiçbirisi ilk 300'e girememiş durumda. Yani 10 yılda 15 milyon genç yaratacağız diyen zihniyet belki 10 yılda değil ama 100. yılında maalesef milyonlarca genci büyük bir çöküşe doğru sürüklüyor. Gençlerimiz tarihine, değerlerine yabancılaşıyor. Özgüvenlerini kaybediyor. Batılıların yaşam tarzını örnek alıyor. Onlara benzemeye, onlar gibi konuşmaya, onlar gibi yaşamaya çalışıyor. Maalesef bugün Allah'ı inkar etmek popüler bir kültür haline gelmiş durumda. Ateizm, deizm özellikle gençler arasında yaygınlaşıyor. Aynı ailede yaşayan gençler mutluluğu televizyonda, sosyal medyada veya telefonlarda aramaya çalışıyor. İşte bu sorunların yanında gençler içki, alkol, mar gibi birçok kötü alışkanlıkların içine düşmüş durumda. 2018 yılı Emniyet Müdürlüğü'nün verilerine göre yapılan bir araştırmada Türkiye'de alkol kullanan erkek sayısı %34'ün üzerinde. Kadınlarda ise bu oran %10'un üzerine çıkmış durumda. Yine İçişleri Bakanlığı'nın 2018 yılında yayınladığı bir rapora göre Türkiye'de uyuşturucu bağımlısı sayısı 3.380.000 kişiye ulaşmış durumda. Devlet İçişleri Bakanlığı'nın yine yapmış olduğu bir araştırma ve beyana göre her hafta 5.000 kişiye operasyon düzenliyor. Her yıl 100 binin üzerinde kişi uyuşturucundan dolayı tutuklanıyor ve maalesef uyuşturucu alkol bağımlısı gençler her türlü suçu işleyebiliyor. Bugün biz televizyon kanallarında bir annenin feryadına şahitlik ediyoruz. Anne diyor ki benim oğlum uyuşturucu bağımlısı, her gün beni dövüyor, ben her gece odamı kilitleyerek yatıyorum ve çocuğuma karşı çaresizim, artık onun ölmesini istiyorum diyor. Bu eğitim sistemi, bu uygulamalar, bu günahlar engellenmediği sürece İşte toplumdaki gençliğin geldiği nokta burası. Peki nerede dindar bir nesil yetiştireceğini vaat edenler? Nerede muhafazakar devrimci gençlik çağrısı yapanlar? Yoksa teknofest gençliğine razı mı oldular ya da bununla mı övünmeyi tercih ediyorlar? İşte gençlik elimizden kayıp gidiyor. Bunun için diyoruz ki tehlikenin farkında mısınız? Şimdi bir de toplumdaki var olan çöküşe bakalım. Elinden ve dilinden emin olunması gereken Müslümanların oluştuğu bir toplumda maalesef suç oranları her geçen gün artarak devam ediyor. Toplumsal çöküşün belki en büyük emmaresi olan suçlar korkunç boyutlara ulaşmış durumda. Bunu yapılan istatistiklerle inşallah gözler önüne sermeye çalışalım. 2021 yılında Türkiye'de 2 milyon 500 bin mala yönelik suç işlenmiş. 1 milyon 300 binden fazla bedene yönelik suç işlenmiş. 127 bin cinsel suç dolayısıyla emniyet birimlerine başvuru yapılmış. Yine adli istatistik verilerine göre Türkiye'de 2021 yılında şüpheli sayısı 14 milyon 345 bin kişiden fazla. Yani küçük çocukları çıkarttığımızda toplumun %23'ü 4 kişiden bir kişi suç işleme noktasında adli mercilere yönlendirilmiş. Nizamın değişmesiyle suçların ne kadar arttığını göstermek adına bir de İslam nizamının tatbik edildiği Osmanlı dönemine bakalım. Yapılan adli sicil kayıtlarına, araştırmalara göre Osmanlı'nın 1569-1609 yıllarında yani 50 yıllık süre içerisinde 20 milyon nüfuslu Osmanlı Devleti'nde yaklaşık tüm suç oranının 3.318 olduğu tespit edilmiş. Bugün Türkiye'de bir günde işlenen suç o gün Osmanlı'da 50 yıl boyunca işlenmemiş. İşte nüfus belki geçen süre içerisinde %460 ancak suç oranları 100.000 kat artmış. Bu durum bize Hizb-ü Tahrir'in kurucusu Şeyh Takıyüddin Ennebani'nin şu sözünün ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bir toplumda suç ender görülüyorsa insan, sık görülüyorsa tatbik edilen nizam suçludur, bozuktur. Elbette bu anlattıklarımız buzdağının görünen kısmıdır. Burada anlatamadıklarımız veya zamanımızdan dolayı anlatamayacaklarımız bundan daha fazlasıdır. Bir örnek ile inşallah sunumumu bitirmeye çalışayım. Bu meseleleri failler, suçlular üzerinden değerlendirmemeliyiz. Düşünün, bir anne, bir öğretmen çocuğun yapmış olduğu suç üzerinden meseleye bakmalı. Yoksa hangi çocuk, hangi öğrenci, hangi milletten kişi bunu yaptı diye bakmamalı. Böyle bakarsa suçun nedenlerini araştırmaz, görmez, kişiye bakar, kişi üzerinden meseleyi anlamlandırmaya çalışır. Bugün son günlerde çok gündeme gelen işte çocuk istismarı adı altında fail üzerinden İslam'ı ve Müslümanları karalamaya çalışan laik ve Kemalist zümre tam da bu şekilde hareket ediyor. Eğer onlar bu konuda gerçekten samimi olsalardı pedofiliyi meşru kılan kanunları savunmazlar. Gerçekten bu konuda samimi olsalardı zinanın ve fuhşun yapılmasını yasalarla korunmasını desteklemezlerdi. Yine bu konuda gerçekten samimi olsalardı kişiler üzerinden değil bu kişileri bu hale getiren sebepler nedenler üzerinden konuşurlardı. Buradan tüm annelere, babalara ve bizi izleyen bütün Müslümanlara, akademisyenlere, alimlere, yöneticilere seslenmek istiyorum. Allah aşkına yaşanan bu vahim durumu görmüyor musunuz? Tehlikenin farkında değil misiniz? Allah aşkına bu karanlık tabloyu görebilmek için daha kaç ailenin parçalanması, kaç gencin elimizden kayıp gitmesi ve toplumun daha hangi çukurlara yuvarlanması gerekiyor? Harekete geçmek için neyi bekliyorsunuz? Evet, denildiği gibi kötü günler bugün veya geride kaldı ancak harekete geçmezsek kötü günlerin daha kötüsü bizi bekliyor. Bu yüzden diyoruz ki tehlikenin farkında mısınız?